Ayrım 38.
Büyük gazetelere gelince bunlar da Yahudilere aittir. Örneğin Ahmet Emin Yalman, Enis Tahsin Tilsabetayist Yahudisidir. Yunus Nadi ise Karayim Yahudisidir. Bu suretle matbuat Yahudilerin ellerinin altında olmuş olmaktadır. Abidin Nesimi, Yılların İçinden, 1977 sayfa 118. Ve o dönemde hayata geçirilen bir vergi yasası bugün bile hala Türkiye'nin gündemindedir. Varlık Vergisi ve Cahide Sonku. 11 Kasım 1942'de TBMM'de pek de tartışılmadan kabul edilen Varlık Vergisi Kanunu'nun Almanya'daki Yahudi soykırımı dönemine rastlaması, Türkiye'deki azınlıkların korkulu yıllar geçirmelerine neden oldu. Konuya sınıfsal bakanlarla etnik dinsel görenler arasında bugün bile hala süren tartışmalar yaşanmaktadır. İşin özü şuydu. Türkiye 2. Dünya Savaşı ile birlikte 1 milyonu aşkın insanı silah altına almıştı. Askere alınanların büyük bölümü tarım kesimi çalışanıydı. Doğal olarak tarım üretimi düştü, talep karşılanamaz oldu. Buna Avrupa'nın da savaş ortasında kalması sonucu ithal malların yurda girememesi eklenince piyasada sıkıntılar baş gösterdi. Doğal olarak kara borsa ve vurgunculuk 1. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar ortaya çıktı. Ve bunu da piyasaya hakim olan azınlıklar yapıyordu. Özetle devlet yeni kaynak bulmak, piyasadan para çekip enflasyonu indirmek, azınlıklardan oluşan kara borsacı ve stokçuların aşırı karlarını yok etmek için varlık vergisi istiyordu. Benzer uygulamalar Almanya, Fransa gibi savaşan diğer ülkelerde de uygulanıyordu. İngiltere'de gelirler %98'e kadar yükselen oranlarda vergilendirilmişti. Keza ABD'de Victory Tax zafer vergisi alınmaya başlanmıştı. Savaşa girmeyen İsviçre bile 5 yıllığına varlık vergisi alıyordu. Savaş dünyadaki her evin kapısını çalmıştı. Varlık vergisi kanununa göre kim ne kadar vergi verecekti? Bunu belirlemek için il ve ilçelerde komisyonlar kuruldu. İşte problem bu komisyonların yapısında ve uygulamalarında çıktı. Örneğin İstanbul'da kimin ne kadar vergi vereceğini Vali Lütfi Kırdar, Vali Yardımcıları, CHP İstanbul İl Başkanı Suat Hayri Ürgüplü, Maliye Teftiş Kurulu Başkanı Şevket Analan, Belediye Meclisi üyeleri ve Mithat Nemli, Nuri Dağdelen, H.N. Barlo, Muhittin Alemdar, Vakıf Çakmur gibi bazı iş adamları belirlemişti. Maliye müfettişleri vergilendirilecek mükelleflerin listelerini hazırladı. Bu listelerde mükellefler hakkında bilgiler de yazılıydı. Komisyon bir ay gibi kısa sürede kimin ne kadar vergi vereceğini tespit etti. Ve sonunda ödenecek vergi miktarlarını gösteren listeler il ve ilçe vergi dairelerine asıldı. Ve asıl fırtına bundan sonra koptu. Vergilendirilenler 4 gruba ayrılmıştı. Müslümanlar, gayrimüslimler, dönmeler ve ecnebiler. Müslümanlar takdir edilen matrahın %12,5'unu, gayrimüslimler %50'sini, sabetayistler %25'ini ve yabancılar %12,5'unu ödeyecekti. Sonuçta gayrimüslimler Müslümanların 4 katı, sabetayistler ise 2 katı kadar vergiyi üstelik 15 gün içinde ödeyecekti. İlk bakışta haksızlık gibi görünüyor. Ama Osmanlı'dan o güne uzanan dönemde piyasaya gayrimüslimlerin hakim olduğunu düşünürseniz, bunun o kadar da haksız olmadığını düşünebilirsiniz. Savaş zenginleri arasında Müslüman sayısı bir elin parmağını geçmeyecek kadar azdı. Peki varlık vergisi uygulamasında hata yok muydu? Olmaz olur mu? En birinci yanlış Yahudilerin, Rumların, Ermenilerin hemen hepsinin zengin olduğu düşüncesiyle hareket edilmesiydi. Kuşkusuz alelacele hazırlanan listelerde tutarsızlıklar ve yanlışlıklar vardı. Bazı isimler özellikle kayrılmış, bazıları ise yok edilmeye çalışılmıştı. Öyle yanlışlıklar vardı ki örneğin Mareşal Fevzi Çakmak'a büyük bir vergi konmuştu. Başka nedenlerle vergi borcu çıkarıldığını iddia edenler de yok değildi. 150 bin lira vergi borcu çıkarılan kereste tüccarı Ermeni Parseh Gevrekyan bu kadar büyük bir rakamın karşısına çıkarılmasını şöyle açıklıyordu. Cahide Sonku'yla dönemin ünlü sinema oyuncusu, birlikte yaşardım, ona hoca tuttum, yazlık ve kışlık ev aldım, araba aldım. Onunla ilişkimizi kıskananların varlık vergisini fırsat bilip bana yüklendiklerini biliyorum. Rıdvan Akar, Aşkale Yolcuları, 2000 sayfa 235. Vergi oranları için itiraz mevzu bahis edilmiyordu. Ama her devirde olduğu gibi işini bilenler yok değildi. Çoğu tüccar, Başbakan Şükrü Saracoğlu, İstanbul Valisi Lütfi Kırdar ve benzerleri nezdinde girişimlerde bulunup borçlarını küçük miktarlara indirdiler. Türkiye'de Yahudiler, Ermeniler, Rumlar ve Sabetayistler varlık vergisini hep büyük sorun yaptılar. Öyle bir hava yaratıldı ki sanki ülke güllük gülistanlıktı ve devlet azınlıkları acımasızca soymuştu. Kimse savaş ekonomisinden bahsetmiyordu. Bir kez daha altını çizmek gerekiyor. 18 milyonluk bir ülkenin 1 milyon askeri nasıl beslenecekti? Fiyatlar 1940'da %39, 1941'de %93 oranında artmıştı. Cumhuriyet altını savaş öncesi 10.78 lirayken 1942'de 32 liraya çıkmıştı. Aksini düşünmek Türkiye tarihine şaşı bakmaktır. Bu dönemin koşullarını göz önüne getirmeden yorum yapmaktır. Bezmenler, Atabekler, Dilberler gibi bilinen Sabetay İst ailelerin korkunç parasal miktarlar ödemek durumunda bırakıldıkları sürekli yazılmaktadır. Ancak bu korkunç parasal ödeme yapanlardan Refik Bezmen, ortağı Yahudi Leon Toronto'ya ait 200 hisseyi o kaos ortamında gerçek değerinin yaklaşık onda birine karşılık gelen 400 bin liraya satın alabilecek kadar zengindi. İki ortak, biri Yahudi, diğeri Sabetayist, ikisi de varlık vergisi mağduru. Ve Bezmenler ortaklarının hisselerini 400 bin liraya alacak kadar zenginler. Bu biraz kafa karıştırmıyor mu? İki ortak arasındaki gelişmeler aslında bir gerçeği gözler önüne seriyor. İki eski ortak bu hisse satışı meselesinden dolayı sonunda mahkemelik oldu. Davayı Bezmenler kazandı. Leon Toronto mahkemeyi CHP'li çıkar gruplarının etkilediğini iddia etti. Varlık vergisiyle Türkiye'de para el değiştirdi. Doğrudur ama gayrimüslimlerin paralarının kimlere gittiği de araştırma konusudur. Varlık vergisi kanununu çıkarak Sabetayistleri ezdiği iddia edilen CHP, vergi borçlarını ödeyebilmek için mallarını kaptıran Yahudi Leon Toronto'ya karşı Bezmenlerin yanında yer almıştı. Yahudi Leon Toronto'nun parası Sabetayist Bezmenlere geçti. Dipnot. İsmet Paşa'nın kardeşi Rıza Temelli'nin adı varlık vergisi mağdurlarının mallarını alanlar arasında geçti. Borçlarını ödeyemeyen İdrofil Pamuk Fabrikası'nı ve kömür nakliyatı için 300 tonluk bir gemi almıştı. Emin Karakuş, İşte Ankara, 1977, sayfa 69. Not. Türkiye'nin her karışık siyasi iktisadi döneminde bir aile hep gündeme geliyor, Bezmenler. 1980'li yıllarda Santral Holding operasyonunda Refik Bezmen ve Fuat Bezmen'den 1990'lı yıllarda Halil Bezmen'in ABD maceralarına kadar özellikle son 25 yıldır medya manşetlerinde hep Bezmenler var. Keza Toronto davası nedeniyle 1940'lı yılların gazete manşetlerinde yine Bezmenler vardı. Varlık vergisinin büyük yanlışı borcunu ödeyemeyen 1229 kişinin Aşkale gibi kışın Eskişehir Sivrihisar çalışma kamplarına gönderilmesiydi. Gidenlerin çoğu İstanbul'dandı. İzmir'deki sürgün sayısı sadece 88 kişiydi. Varlık vergisi öncelikle İstanbul piyasasını etkilemişti. İzmir, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Mersin, Edirne, Samsun, Kayseri gibi yerler ikinci plandaydı. Ama varlık vergisinin etkisi salt ekonomik yaşamda hissedilmedi. Örneğin İzmir Karataş'ta ve Bahri Baba Parkı'nda yapılan bir iki binanın Yahudilerin yakılması amacıyla hazırlandığı dedikodusu kenti sarsacaktı. Keza İstanbul'da Orhaim Hastanesi yanındaki et ve balık kurumuna ait arazide inşa edilen binanın Yahudileri yakmak için yapıldığı iddiası da bu kentteki Musevileri korkutmuştu. Üstelik bırakın o dönemi, bugün bile merkezi İsrail'de bulunan Siyonist arşivinde Türkiye Yahudi vatandaşlarını imha etmek için fırınlar hazırlamıştı diye yazılan raporlar vardı. Rıdvan Akar, Aşkale Yolcuları, 2000, sayfa 178. Peki bir abartı yok mu? Dönemin ünlü gazetecisi Kandemir, İstanbul'dan Aşkale'ye ilk giden 45 kişilik heyetle yolculuk yaptı. Yolda ve ilçede gördüklerini kaleme aldı. Başbakan Şükrü Saracoğlu, neden bu kadar ağır yazılar kaleme aldın, bunlar memleketimize zarar vermiyor mu diye sorunca şu yanıtı verdi. O günlerde yalnız İstanbul'da Sevke Tabi 50 binden fazla Aşkale yolcusu vardı. Bunların büyük bir kısmının adam sen de varsınlar sürsünler, ömrümün sonuna kadar orada bırakacak değiller ya, bir müddet sonra kurtulunca gelir yine parama kavuşurum diye Aşkale'de yan gelip oturacaklarını zannederek borçlarını ödememekte taallül gösterdiklerini duymayanımız yoktur. Böylelerin orada sefa sürülmediğini, aksine en ağır mahrumiyetler içinde çalışıldığını anlatıp korkutmak suretiyle borçlarını ödemeye teşvik etmek memleketin menfaatinden başka bir gayeye matuf olabilir mi? Kandemir, Yakın Tarihimiz, 1962, cilt 1, sayfa 183. Bu varlık vergisi nelere mal olmuştu? İsrail 14 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra Türkiye'den binlerce Yahudinin ana vatanlarına dönme nedenleri arasında varlık vergisi de gösterilmektedir. Dipnot. Cumhuriyet'in ilanından itibaren Yahudi göçü 1923-1931 arası 1339, 1932'den 1940'a kadar 2363 ve 1940-1947 arası 3606 kişidir. 1948'de 4362, 1949'da ise 26306 kişidir. 1950'de bu rakam 2491'e ve 1955'te 339'a kadar düşer. 1956'da 1710'a ve 1957'de 1197'ye kadar çıkar. 1960'da 387'ye düşer ama 1961'de tekrar 1829'a çıkar. İnişli çıkışlı Yahudi göçe devam eder gider. Bu konuda çeşitli komplo teorileri de mevcuttur. Milli Gazete'nin köşe yazarı Afet Ilgaz, varlık vergisini Yahudi dönme komplosu olarak görmektedir. Yazar Ilgaz'a göre İsrail'in devlet olabilmesi için bölgedeki Filistin nüfusunu geçecek rakamı tutturabilmek amacıyla varlık vergisi dönme gazetecilerin oyunuyla yürürlüğe sokulmuş ve böylece Türkiye'den Yahudilerin İsrail'e göçü gerçekleştirilmişti. Zaten kanunu imzalayan bakanlardan 3'ü dönme, 3'ü de masondu. Milli Gazete 23 Ağustos 2002. Afet Ilgaz'ın makalesine komplo teorisi diyebilirsiniz ama aklınıza şu soru da bulunsun. Yaklaşık 500 yıldır hiçbir soykırım felaketi yaşamamış, Osmanlı'nın ve Türkiye'nin diğer tebaası ve yurttaşlarından çok ayrı bir muamele görmemiş, hatta son 30 yılda Rum ve Ermeni azınlığa göre daha yakınlık hissedilmiş, 90 bin nüfuslu bir topluluğun 35 bini neden göç etmiştir? Dipnot: Hacı Bayram Veli soyundan gelen Fuat Bayramoğlu, Vehbi Koç'un ablası Zehra Kütükçüoğlu'nun kızı Nesteren'le evliydi. Bayramoğlu varlık vergisi döneminde Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun özel kalem müdürlüğünü yaptı. Aradan yıllar geçti. 1992'de Yahudilerin İspanya'dan Osmanlı topraklarına gelişinin 500. yılında kurulan 500. Yıl Vakfı'nın kurucularından biri oldu. Şimdi bu iki olayı nasıl okumamız gerekiyor? Öz eleştiri mi yapıp vakfa kurucu olmuştu yoksa varlık vergisi fazla mı abartılmıştı? Ya da tüm bunlar bir oyunun parçası mıydı? Nedeni ne olursa olsun bir gerçek vardı. Çeyrek yüzyıl önce tek dil, tek kültür, tek ulus ilkeleriyle kurulan ve daha emekleme çağında olan Türkiye'ye Yahudiler sadakatsizlik yapmıştı. Ne yazık ki bazı Yahudilerin ilk fırsatta Türkiye'den kaçarcasına uzaklaşmaları kalan Yahudileri zor durumda bırakacaktı. Uzatmak istemiyorum. Varlık vergisi konusunda yapılan bir diğer yorum da şudur. Varlık vergisinin en olumsuz sonucu ise her an bir devlet müdahalesiyle karşılaşıp mallarını kaybedeceğini sanan gayrimüslimlerin artık Türkiye'de kolay kolay yatırıma yönelmeyip her an ülkeyi terk edecekmiş gibi para kazanma yollarını tercih ettiler. Hiç şöyle bir araştırma gördünüz mü? Cumhuriyet dönemindeki yatırımları kimler yapmıştır? Evet, biliyoruz ki devlet ama özel sektör yatırımları da yok değildi. Peki bu özel sektör yatırımlarının yüzde kaçını azınlıklar yapmıştır? Böyle bir çalışma yapıldığı için bilmiyoruz. Ama Ermenilerin ve Rumların Cumhuriyet döneminde ne tarım ne de sanayi yatırımı yapmadığını biliyoruz. Peki Yahudiler? İşte bu konunun hassas noktası burasıdır. Önce bir soru. Yahudiler dünyada neden borsa, sanat, edebiyat, bilim alanlarında çok başarılıdır? Örneğin Yahudi kâşif neden çoktur? Yanıtı basittir. Başta Avrupa olmak üzere çoğu yerde Yahudilerin toprak, mülk sahibi olması yasaktı. Ayrıca sürekli sürgün edilen Yahudiler de tarım, sanayi gibi kalıcı yatırımlara yönelmek istemiyorlardı. Gelelim bizim topraklara. Gerek Osmanlı'da gerekse Türkiye'de büyük yatırımcı kaç Yahudi tanıyorsunuz? Bir elin parmağını geçmez. Kompradorların çoğunluğunun Yahudi olmasının kuşkusuz tarihsel nedeni vardı. Toparlarsak, varlık vergisinden sonra Yahudilerin Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçtiklerinin hiçbir gerçekliği yoktur. Biliyorum uzattım ama bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Türkiye'de varlık vergisi konusunda fikir yürütenlerin hemen hepsi bir kitabı kaynak gösteriyor. Faik Ökten'in Varlık Vergisi Faciası. Varlık vergisinin uygulayıcısı İstanbul Defterdarı Faik Ökte vicdan azabına dayanamamış bu kitabı yazmıştı. Sahi öyle mi? Dönemin bürokratı Cahit Kayra'nın 38 Kuşağı adlı kitabına göre DP hükümetinin geldiğini gören Faik Ökte, korktuğu bir akıbetten kurtulmak için bu kitabı kaleme almıştı. Ayrıca Faik Ökte'nin en büyük hatası ve korkusu varlık vergisi nedeniyle elden çıkarılan bir Ermeni vatandaşın evini satın almasıydı. 2002 sayfa 139. Üstelik Faik Ökte bir sabetayistti. Faik Ökte Yahudi kaynaklarda Yahudi olarak tasnif edilmektedir. Yalçın Küçük Tekeliyet 2003 sayfa 342. Son bir ayrıntıyı daha vermem gerekiyor. Varlık vergisinin kararını CHP hükümeti vermişti. Peki uygulayıcıları kimlerdi? Sıtkı Yırcalı, Emin Kalafat, Halil Ayan, Nedim Ökmen, İhsan Baç gibi Demokrat Parti'nin önde gelen maliyecileri. Keza Lütfi Kırdar da daha sonra DP'ye geçecekti. Geçelim. Büyükelçi Doktor Aras'a büyük oyun. Biz yine Evliyazadelerin damadı Doktor Tevfik Rüştü Aras'ı bıraktığımız Londra'ya dönelim. Ankara'nın Londra Büyükelçisi Doktor Aras'tan ilk isteği hayli ilginçti. Türk lirası üzerinde artık İsmet Paşa'nın fotoğrafı basılmaya başlanmıştı. Üzerinde Atatürk resmi bulunan eski para kalıpları Londra Darphanesi'nde imha edilecekti. İmha sırasında Türk Büyükelçiliğinden bir görevlinin darphanede bulunması gerekiyordu. Doktor Aras Büyükelçilik Müsteşarı darphaneye yollarken dost sohbetlerinde Ankara'ya gönderdiği terbiye dışı sözler kısa sürede milli şefin kulağına kadar gidecekti. Aslında Atatürk fotoğrafı bulunan paraların İngiltere'de imha edilmesi yeni bir dönemin başladığının en somut göstergesiydi. Fakat Doktor Aras inandığı siyasal yoldan şaşmıyordu. Türk dış politikasındaki tercihi Ankara ile yollarını tamamen ayıracaktı. Yukarıda yazdığım gibi Doktor Aras ile İsmet Paşa'nın arasında 2. Dünya Savaşı'da izlenecek dış politika konusunda farklılıklar vardı. Doktor Aras hala Sovyetler Birliği ile ittifakın sürdürülmesinden yanaydı. İsmet Paşa ise çok seçenekli İngiltere, Fransa, Almanya ve Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkilerinden yanaydı. Ancak Sovyetler Birliği ile ilişkilerin Atatürk döneminde olduğu gibi sıcak devam etmediği de aşikardı. Türk dış politikası değişiyordu ama Doktor Aras hala Atatürk dönemi siyasal çizgisinde ısrarlıydı. Bu nedenle bazı ülke başkentlerinin de tepkisini çekmiyor değildi. Örneğin Arnavutluğun işgali sırasında İtalya'ya karşı Balkan devletlerini birlikte harekete geçirmek amacıyla yaptığı diplomatik çabaları öğrenen İtalya, Türkiye'ye şikayette bulundu. Ankara İtalyan elçisini Türkiye'nin dış politikasını artık Doktor Tevfik Rüşt Aras yönetmiyor diye yatıştırdı. Ve bir olay, İsmet Paşa'ya Doktor Aras'tan kurtulma olanağı verdi. Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırması üzerine İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden ittifak görüşmeleri yapmak için Moskova'ya gitti. Başta Stalin olmak üzere önde gelen isimlerle toplantılar yapıp ülkesine döndü. Türkiye neler konuşulduğunu merak ediyordu. Doktor Aras Moskova'daki görüşmelerde bulunan yakın dostu Sovyetler Birliği'nin Londra Büyükelçisi Ivan Mihailovich Maisky'den bilgiler aldı. Diplomasi kurallarını aşmamak için İngiltere nezdinde de girişimde bulundu. Dışişleri Bakanı Eden önce Moskova'dan Türkiye'ye geçmekte olan Ankara Büyükelçisi'nin yerine ulaşmasının ardından bilgi vereceğini söyledi. Aslında İngiltere Doktor Aras'ın Sovyetler Birliği'nin Londra Büyükelçisi ile çok samimi olmasından rahatsızdı ve bunu her fırsatta Ankara'ya bildiriyordu. Artık Ankara'da bu ilişkiden rahatsızlık duymaya başlamıştı. Diğer yandan Doktor Aras'ın Sovyetler Birliği nezdindeki ağırlığını bildiği için damadı Fatih Rüştü zorluğu Alman ordularının Moskova sınırına kadar dayanması üzerine Sovyetlere yeni başkent yapılan Kuybişev'e maslahat güzel olarak tayin etmişti. Doktor Aras'ın her ne kadar Sovyetler Birliği nezdinde güçlü ilişkileri olsa da Ankara artık İngiltere'nin baskılarına dayanamayacak noktaya gelmişti. Sonunda Doktor Aras'ın ipinin çekilmesi için Londra ve Ankara anlaştı. Dışişleri Bakanı Anthony Eden, Doktor Aras'ın randevu tekliflerine bir türlü yanıt vermedi. Ankara bunu sorun yaptı, Doktor Aras'ın işini sarsakladığını iddia etti ve ona 3 seçenek sundu. Ya istifa edecek, ya vekalet emrini alınacak ya da emekliye sevk edilecekti. Doktor Aras son şıkkı seçti, 1943'te emekli olmak zorunda kaldı. Atatürk'ün dış politikası artık tamamen rafa kaldırılıyordu. Doktor Aras'ın yerine Londra Büyükelçiliğine Atatürk'le görüş ayrılığına düşen İzmir suikasti davasında yurt dışında olduğu için gıyabında yargılanan, 10 yıl hapse mahkum edilen ve Mustafa Kemal vefat edince Türkiye'ye gelen Hüseyin Rauf Orbay atandı. Doktor Aras emekli olur olmaz Moskova Büyükelçiliği Müsteşarlığına kadar yükselen damadı Fatin Rüştü Zorlu da Beyrut Konsolosluğuna atandı. Evliyazadeler ile İsmet Paşa arasındaki mücadele hiç bitmeyecekti. Evliyazadelerin yeni yıldızı. Toprağı olmayan köylülere geçimlerine yetecek kadar toprak verilmesini öngören çiftçiyi topraklandırma yasa tasarısının mecliste yeni bir partinin doğumuna vesile olacağını sanırım o günlerde kimse tahmin etmiyordu. Köylüye öncelikle devletin elinde olup da kullanılmayan topraklar dağıtılacaktı. Buna ek olarak tarıma elverişli bölgelerde toprak ağalarının elindeki arazinin 5000 dekardan fazlası, tarıma elverişsiz yerlerde ise 2000 dekardan fazlası kamulaştırılıp köylüye verilecekti. İşte bu madde CHP'yi ikiye bölecekti. Parti içinde Adnan Menderes, Emin Sazak, Cavit Oral gibi büyük toprak sahibi milletvekilleri yasa tasarısının bu maddesine şiddetle karşı çıktılar. Hükümet yasa tasarısını TBMM'ye gönderince meclis 32 kişiyle oluşan bir karma komisyon seçti. Komisyon üyelerinde ağırlık büyük toprak sahiplerinindi. Adnan Menderes komisyonun mazbata muharriri yani raportörü olmuştu. Gerek bu komisyondaki çalışmaları ve gerekse mecliste yasa tasarısına karşı yaptığı konuşmalar Adnan Menderes adının başkent siyasi çevrelerinde duyulmasını sağladı. Evliyazade'nin damadı Menderes Tasarı'ya karşı savaş açmıştı. Toprak Reformu Komisyonu'nda görüşülürken 1945 Bütçe Yasası meclise geldi. Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Emin Sazak hükümeti ve ülkenin ekonomik durumunu eleştiren konuşmalar yaptılar. Oylama sırasında bu üç milletvekilinin yanı sıra Celal Bayar ve Fuat Köprülü de retoyu verdiler. CHP içinde muhalefet hareketi ortaya çıkmaya başladı. Bunun önemli nedeni 2. Dünya Savaşı liberal demokrat ülkelerin üstünlüğü de sonuçlanıp tek partili otoriter faşist yönetimlere dayalı siyasal sistemlerin gözden düşmesiydi. Batı Nazi Almanyası'na karşı ittifak yapmıştı, şimdi ise aynı cephe Sovyetler Birliği'ne karşı kuruluyordu. İnönü Türkiye'si safını Batı olarak belirlemişti ama burada yer almanın koşulları vardı. Örneğin tek partili siyasal yaşama son vermek gerekiyordu. Cumhurbaşkanı İnönü'de demokrasi sinyalleri veriyordu. Bu demeçler, konuşmalar CHP içindeki muhalifleri umutlandırıyordu. Londra'dan Ankara'ya dönen Doktor Tevfik Rüştü Aras 60 yaşındaydı ama çok zinde ve kabına sığmayan biriydi. Ankara Bahçeli Evler'deki evini İsmet Paşa muhaliflerinin merkezi haline getirmişti. Ve bu muhalefetin başını çeken isimlerden biri ise Evliyazadelerin diğer damadı Adnan Menderes'ti. İttihat ve Terakki döneminde Evliyazadelerin güçlü ismi Doktor Nazım'dı. Atatürk döneminde ise Doktor Tevfik Rüştü Aras. Çok partili siyasal yaşama geçecek Türkiye'nin bu yeni döneminde ise bir diğer damadın Adnan Menderes'in yıldızı parlayacaktı. 19. Bölüm 21 Haziran 1945 Ankara. Zonguldak'tan döneli daha 3 gün olmuştu. Ankara Bahçeli Evler'deki evinde yaptığı perşembe toplantılarına yetişebilmek için seçim döneminde kendisine yardımcı olan çok kişiye teşekkür ziyaretine bile gidememişti. Perşembe toplantılarına Doktor Aras çok önem veriyordu. Siyasi stratejilerin tartışıldığı Bahçeli Evler'deki ev CHP muhalefetinin merkeziydi. Bu toplantılara sürekli gelen iki isim vardı, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü. Sonradan Celal Bayar ve onun aracılığıyla Refik Koraltan. Dipnot: Refik Koraltan, DYP'li Mehmet Ali Bayar ile Özelleştirme İdaresi eski başkanı Uğur Bayar'ın büyük dayılarıdır. Refik Koraltan'ın yeğeni Sevinç Hanım, DP döneminin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Kemal Aygün'le evliydi. Bu evlilikten doğan Baysan Hanım, AP'nin ünlü Sanayi ve Ticaret Bakanı Nuri Bayar'ın eşi, Mehmet Ali Bayar ile Uğur Bayar'ın anneleridir. Bir ek, Refik Koraltan'ın oğlu Oğuz'un eşi Gülseren Bereket ile Dışişleri Eski Bakanı Vahit Ölefoğlu'nun eşi Fatma Zehra Bereket kardeştir. Son not, Kemal Aygün'ün yeğeni Oğuz Aygün yıllarca AP Grup Başkan Vekilliği yapmış, 1999 seçimlerinde DSP'den milletvekili seçilmiştir. TBMM'de bütçeye retoyu verilmesi, bazı yasa maddelerinin değiştirilmesi gibi siyasal tavırların konuşulup tartışıldığı yerlerin başında Doktor Aras'ın evi geliyordu. Doktor Aras kendisini o grubun gerçek ruhu, beyni sayıyordu. Fakat mecliste olmamasının büyük handikap teşkil ettiğini görüyordu. Memleket süratle çok partili sisteme giriyordu. Manzara ikinci partinin meclis içinden çıkacağını belli ediyordu. Çankaya'dan ve CHP Başkanlık Divanı'ndan sızan haberler böyleydi. Eski Dışişleri Bakanı ancak meclise girmek suretiyle hukuki statüsünün de duruma uygun hale getirebileceğini biliyordu. Zonguldak işçi muhitiydi. Kendisi de soldaydı. O halde en uygun seçim bölgesi Zonguldak olacaktı. Metin Toker, Tek Partiden Çok Parti'ye, 1944-1950, 1998 sayfa 64-65. Doktor Aras adaylığını koymadan önce CHP makamının bu durumu nasıl karşılayacağını öğrenmek istedi. Bilgi alamadı. CHP tarafından hala istenmeyen adam olduğunu bir kez daha anladı.